Merhaba, ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfiye İlmez.
Sesli Ekonomi'de bugün Mahfiye İlmez'le birlikte kuru konuşacağız. Kur Türkiye'de oldum olası konuşulmuştur değil mi Mahfiye abi? Kur
her evet, zaman yani hep, şeydir. Hep bir tartışma konusu. Özellikle son zamanlarda iyice tartışma konusu oldu. Yani Türk lirası değerli mi, değersiz mi vesaire. Oradan başlayalım istersen.
Oradan başlayalım.
Sen başla buradan, ona devam edelim. Kur değerli diyenler var.
Aynen.
Değersiz diyenler var. Değersiz diyen pek yok da galiba esas itibariyle çok değerli diyenler var.
Değerli ama değersiz diyen de var. Mesela var değersiz mı? Diyen bizzat Merkez Bankası'nın kendisi çalışmasına evet. bakarak.
Ama yani mesela özellikle iş alemi falan değerli evet. olduğu.
Değerli
iddiası.
Olduğunu düşünüyor. Şimdi
ihracatçılar özellikle.
Kur değerli mi sorusunun cevabı nereden baktığına bağlı diye. Evet. En güzel cevap benim gördüğüm bu. Burada nereden bakabiliriz? Bizim elimizde kurun değerliliğini ölçen ne var? Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı, düzenli olarak açıkladığı bir reel efektif kur endeksi var.
Evet.
Bunun TÜFE ve ÜFE bazlı açıklıyor. Bu nedir? Türkiye'nin ticaret yaptığı ticaret partnerlerinin para birimlerine karşı Türk lirasının ortalama değerini gösterir bu. Doğru bir endekstir. Yani bütün ülkelerde aşağı yukarı buna benzer evet. bir endeks vardır. Metodolojisi doğrudur. Şimdi bizdeki, elimizdeki endeks 2003 yılı bazlıdır. Yani endeks 2003 yılı ortalama değerini 100 olarak alır. Oradan gider. Yani
peki burada... Evet. Hı. Peki burada bir soru soracağım. Şimdi 2003 biraz geride kalmış.
Geride kaldı. Evet.
Biz 2025'teyiz, üstünden geçmiş hı. 22 yıl. Hı. Yani bunu acaba öne çekmek gerek ya, öne çekersek ne değişiyor?
Hayır, şu aslında yeni bir endeks oluşturup bazını değiştirebilirsiniz ama ben bu endeksin bazını, endeks serisini bildikten sonra 2020 100 olarak kabul edip endeksi ona taşıyarak da bunu görebiliyoruz. Şimdi bizim elimizdeki endekse göre en son Ağustos rakamı var şimdi. 69.84 evet. mesela. Doğru. Bunu alalım. Endeksin 69.84 olması ne demek? Yuvarlak 70 deyin. Şu anda Türk lirası 30 puan civarında değersiz demek. Yani aslında Türk parasının değerli diye yakınma var ya, daha değerlenecek yeri var bu endekse göre. Yani 30 puan civarında Türk parası 2003 ortalama değerine göre değersiz durumda. Ama bir yandan da
yani
bakıyoruz.
Yani o zaman senin dediğin hesapla 28-29 lira falan olması lazım.
Tabii bunu düşündüğümüzde 28-29 olması lazım. Evet. Yani daha ya değerlenecek yeri var.
28'e inerse herhalde isyan
tabii.
çıkar.
Şimdi bakıyoruz. Şimdi Merkez Bankası'nın reel efektif kur endeksine göre değersiz ama ihracatçılar başta olmak üzere iş dünyasının çok önemli bir bölümü Türk lirasının aşırı değerli olduğu için yakınıyor. Evet. Haksızlar mı? Şimdi oraya baktığımızda o cepheden haklılar. Burada hani hep onu söylüyorum. Herkesin haklı olduğu bir durum var rakama bakarsak. Evet. Yani öyle bir çelişki var. Burada ana mesele baz yılı değiştikçe sonuç değişiyor. Doğru. Yani 2003 yılına göre 30 puan değersiz olan parayı endeksin getirin baz yılını 2020'ye getirdiğimiz zaman aşağı yukarı 2020 ile 2025 Ağustos sonu aynı değerde. Dolayısıyla bir değerlenme yok 2020'yi baz alırsak. Biraz daha bu tarafa getirelim. 2023 Haziran'a bakıyorum ben. Dezenflasyon programının uygulandığı tarihe. Yani para politikasının ve ekonomik politikaların o değiştiği tarihe bakıyorum. Oradan bu yana ise 17 puanın üzerinde bir değerlenme var. Türk lirası aşırı değerli oradaki şeye göre. Ve işte
yani
bazı
çektiğimiz yere göre biraz değişiyor.
İhracatçılar. Yani
nereden baktığına göre değişir evet. dediğin biraz o galiba.
Biraz evet. Yani bazı değiştirdiğinizden farklı sonuç elde ediyorsunuz. Yoksa endeksin kendi şeyine dair herhangi bir sorun yok. Endeks yok. Belli aralıklarla ticaret ağırlıkları da yenileniyorsa o zaman endekste bir sorun yok. Şimdi merkez bankaları uzun vadeli bakar. 2003'e bak, bazı endekse bakmasını anlıyorum. Bazı ekonomistler de uzun vadeli değerlendirme yaparlar. Ama iş dünyasına baktığınız zaman iş dünyası daha kısa vadeli bakar olaya.
Orada onun da için, herkes kendi bakış açısından haklı evet. görünüyor.
Yani 2003 evet. bazlı endeks bazı şirketler için anlamsız olabilir. Hatta o şirket o tarihte tabii. faaliyette de olmayabilir. İhracat
2010'da
yapmıyorlar.
Kurulduysa tabii. adamı çok ilgilendirmiyor. Tabii. Burada tabii bir başka konu da yani baz yılının seçimine göre olay değişiyor. O açıdan bakış açısı farklı. Bir başka sorun da herhalde enflasyon. Acaba biz doğru ölçüyor muyuz? Bu da çok tartışmalı. Evet. Yani işte enflasyon %32.95'e indi dediğin zaman sokakta insanlar bunu kabul etmiyorlar. Doğru. Çoğu bunun iki katı olduğunu söylüyor. O zaman mesela enflasyon hakikaten öyleyse, bunun iki katıysa doğru, ya da daha yukarıdaysa bu da değişiyor. Çünkü burada TÜFE baz alınıyor. Tabii bunu baskılayan şeylerden biri de faiz.
Faiz. Belki de önemlisi faiz evet, değil mi?
Faizin yüksekliği.
Yani dezenflasyon programlarının hepsinin ana özelliklerinden birisi kurda bir değerlenme görülüyor. Çünkü hepsinde ana enstrüman enflasyonu aşağı çekmek için faiz tekrar gerçekçi bir seviyeye yükseltiliyor. Faiz, reel faiz veriliyor. Enflasyonun üzerine çekiliyor. Faiz yüksek olduğu zaman o faiz hangi para birimiyse o para biriminin değerlendiğini görüyorsun. Aslında faiz de bir anlamda değerini, itibarını kaybetmiş paraya değer ve itibar kazandırma etkisi yaratıyor. Onun için bizde o var. Yani hani kur TL değer kazandığında ithal ürünlerin TL cinsinden maliyeti ucuzluyor. Bu da enflasyonu aşağı çekiyor. Doğru. Böyle bir etkisi var. Onun için dezenflasyon programı uygulanan ülkelerde bu var. Ancak bu etki tabii geçici. Yani siz bunu yapıp kur etkisini alırsınız ama iş talep hala güçlü kalmaya devam ederse tekrar enflasyon yukarı gider. Bu işin bir boyutu. Diğer yandan TL değerli olması Türk mallarını yabancılar için pahalılaştırdığı için ihracatı yavaşlatır.
Doğru, orada
böyle bir etki var. Bunu da çok net belli sektörlerde görüyoruz. Katma değeri yüksek, teknolojik değeri yüksek ürünlerde bu etki o kadar fazla hissedilmiyor.
Ama tekstilde falan çok net görülüyor.
Yani bizde de o katma değeri yüksek ürün payı çok az olduğu için geri kalan bütün ihracat ürünlerinde bu seyrediliyor.
Bütün ihracatta bu sıkıntıyı görüyoruz. Biraz da kıyamet oradan kopuyor zaten. Evet.
Ne yapmak gerekir bilmiyorum bu durumda.
Yani çok şöyle bir şey herhalde bunu sen de çok dile getirdin daha önce. Yani bu tür olaylarda, bu tür uygulamalarda özellikle kurun baskılanmasına, yani bu ille kuru böyle para satarak alarak değil ama işte bu yüksek faizin yarattığı bir baskı var burada. Buraya geliyor yabancılar. Türkler de dolardan dönüyor. Dolayısıyla kur umulanın üzerine çıkamıyor. Düşük kalıyor. Onun da bir etkisi var. Burada mesele galiba bu programı uzatmamak lazım.
Evet. Mesele o.
Yani bunu mümkün mertebe bir senede, bilemedim 1,5 senede bu işi sonlandırmak lazım. Hedefin neydiyse, yani 70'ten 7'ye ineceğiz mesela. Bunu 1-1,5 senede bitirip bu işten çıkmak lazım. Onu yapabilmek için de herhalde Arjantin mesela biraz bunu yaptı. Onların da uzun sürdü sayılır. Çok kısa sürmüyor bu iş ama onların geldiği yer 200'ün üzerindeki bir enflasyondan geliyorlar. Onlarınki çok daha sıkıntılı bir olay. Ama burada tabii şeyin yanına, para politikasının yanına onlar maliye politikasını kattılar. Ve kamuda inanılmaz bir tasarrufa gittiler. Tabii çok kişinin canı yandı. Birçok kişi işsiz kaldı. İşte bir bakanlıklar kapatıldı, kamu kurumları kapatıldı. Oralardan insanlar işten çıkarıldı vesaire. Ama yani işte başka türlü de bu iş maalesef çözülemiyor. 100 yıllık bir, bizim gibi değil yani Arjantin. 100 yıllık bir bedeli ödüyor yani.
Yani bunlar zor program. Toplumun bütün kesimleri bir şeye katlanıyor ama oradaki mesele bu program süresini uzun tutmamak.
Tutmamak lazım.
Onun için güçlü bir başlangıç yapmak orada önemli. Yoksa şimdi şey tartışmaları var. Hani Merkez Bankası kura müdahale ediyor. Aslında Merkez Bankası'nın kura müdahalesi tersi yönde var. Hani Merkez Bankası Türk lirası değer kaybetmesin diye bir müdahalesi burada söz konusu değil. Yani yüksek faiz uyguladığınız zaman nominal faiz yüksek olunca ve bir de yabancı da artık bir devalüasyon beklentisi yoksa yabancı o Türk enstrümanlara gelmeye başlıyor. Yabancı
Türkler de geliyor. Yani Türkler mesela dolar geliyor. Tuttukları paraları Türk lirasına dönüyorlar. O da
onlar geldikçe döviz girişi artıyor. Döviz girişi arttıkça Merkez Bankası daha önce düşük olan rezervini güçlendirmek için bu dövizi alıyor. O dövizi aldıkça da işte kur belli bir yere geliyor. Merkez Bankası o dövizi almasaydı o zaman kurdaki o düşüş, değerlenme çok daha farklı bir gelir. Şu anda lira 30'un altında olabilir. Yani onun için Merkez Bankası'nın müdahalesi varsa para politikası nedeniyle farklı bir yönde var. Yoksa aralarda politik şokların olduğu dönemlerde o gün yoğun bir oynaklık olduğunu ediyor.
Devamlı değil yani.
Ama genelde Merkez Bankası döviz biriktirir, rezerv biriktirdiği için onun müdahalesi diğer yönde oluyor. Burada herhalde bizim ana sorunumuz hani kur herkese göre değişik. İdeal kur herkese göre değişik. Kurun etkisi endekse bazlığına göre değişik. Buradaki mesele geçmişte de bizim kuru tartıştığımız dönemler oldu. Türk lirasının çok değerli olduğu dönemler oldu. Yani şu anda %17 diyoruz değil mi?
130'larda falan.
Tabii 130'du o zaman.
Onları gördük, konuştuk. O zamanlar hatırlıyorum.
Ve çok ciddi bir değerleme 30 çok. Puan. Ama bu kadar fazla ızdırap vermiyordu o zaman. Çünkü o dönemde enflasyon da tek haneliydi.
Evet. Kısa sürdü o işler. Bu kısa sefer sürdü. Çok uzadı.
Evet. Değil hem mi? Uzadı hem de enflasyon şimdi yüksek. Yani ihracatçı kesime bakıyorsunuz. Evet bu değerlemeden bir şok yaşıyor. Özellikle yüksek teknoloji ürünler üretmiyorsa yaşıyor. Ama bir
tekstil
yandan da
tekstil mesela değil mi? Onu konuşuyoruz hep. Çok Çok sıkıntı.
Çok sıkıntı. Bir yandan da ne var tekstilde? Bir yandan da diğer maliyet baskısı var. Enflasyon yüksek olduğu için diğer bütün üretim kalemlerinde.
Yani yerli aldığı bütün malların fiyatları enflasyon kadar da artıyor bir yandan tabii.
Konu gene aynı yere geliyor galiba, enflasyona.
Yani bu enflasyonu böyle %5'lere, %4'lere, hadi bizim gibi ülkeler için hani diyelim ki 6-7 en fazla, buralara indirmediğin sürece bu sorunlar bitmiyor.
Yoksa yani aşağı yukarı bütün ülkelerde bir dezenflasyon programı varsa aynı şey yaşanıyor, aynı süreç yaşanıyor. Sermaye girişleri olduğu sürece de lirada bir değerlenme eğilimi olacak. Yani işler düzeldiğinde de belki çok farklı olmayabilir. Yine bir değerleme olur. Ama burada önemli olan enflasyonun diğer maliyet unsurlarının kontrol altında olması.
Çok doğru.
Evet. Bilmiyorum sizin eklemek istediğiniz başka bir
vallahi
şey var.
Vallahi her şeyi konuştuk bu kurla ilgili herhalde, değil mi?
Evet. O zaman isterseniz bu noktayı koyalım. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.